Ayrım 25.
Sizin bir şekilde bir başkasından daha iyi olduğunuz hakkında sahip olduğunuz bu tek düşünce, birbirinize verdiğiniz tüm bu acılara, tüm bu ızdıraplara, tüm bu zulme, tüm insanlık dışı davranışlara neden olmuştur. Bu konuyu daha önce de işaret etmiştin ve bu diyalogdaki diğer pek çok nokta gibi bunu da tekrar tekrar işaret edeceğim. Özellikle bu noktayı asla unutmayacağınız kadar sade kelimelerle, açık ve kesin bir dille vurgulamak istiyorum. Çünkü çağlar boyunca insanlar bana daha iyi bir dünyada yaşamanın yolunun ne olduğunu sorup durdular. Beraberce uyum içinde nasıl yaşayabiliriz? Sürekli bir barışın sırrı nedir? Ve çağlar boyunca size cevap verdim. Çağlar boyunca binlerce kez ve binlerce yolla size bu bilgeliği verdim. Fakat siz dinlemediniz. Şimdi bu diyaloğun içinde bir daha asla bilmezlikten gelmemeniz ve tamamen anlayabilmeniz için bundan sonra ve ebediyen belli bir grubun herhangi bir şekilde bir diğerinden daha iyi olduğu hakkındaki herhangi bir fikri reddedecek kadar içinize işlemesi için süssüz bir dille tekrar tekrar bildiriyorum ve tekrar söylüyorum, şu daha iyi yargılamasına bir son verin. Çünkü bu yeni İncil'dir. Hiçbir ırk efendi değildir. Hiçbir millet en büyük değildir. Tek bir gerçek din yoktur. Doğal olarak mükemmel bir felsefe yoktur. Her zaman doğru bir politik parti, ahlaki olarak üstün bir ekonomik sistem ya da cennete giden tek bir yol yoktur. Bu düşünceleri kafanızdan kazıyın. Deneyimlerimizden çıkarın, kültürünüzden def edin. Çünkü bunlar bölücü ve ayrımcı düşüncelerdir ve birbirinizi bu düşünceler nedeniyle öldürdünüz. Sadece burada verdiğim gerçek sizi kurtaracaktır. Biz biriz. Bu mesajı uzaklara, okyanusların ve kıtaların ötesine, tüm dünyaya taşı. Taşıyacağım, nereye gidersem gideyim, nerede olursam olayım, yüksek sesle ve açık bir şekilde bunu söyleyeceğim. İşte yeni İncil'in bir bildirisi daha. İnsanoğlunun yaptıklarının nedenini dayandırdığı en tehlikeli ikinci düşünceden, yani yaşamanızı sürdürmek için bir şey yapmak zorunda olduğunuz düşüncesinden kurtulun. Hiçbir şeyi yapmaya zorunlu değilsiniz. Yaşamınız garanti altındadır. Bu bir hakikat, ümit değil. Bir gerçek, söz değil. Siz hep vardınız, şimdi de varsınız ve hep olacaksınız. Hayat ebedi, sevgi ölümsüz ve ölüm sadece bir ufuktur. Bu sözleri Carl Simon'un bir şarkısında duymuştum. Seninle pek çok yolla iletişime geçtiğimi söylememiş miydim? Berberdeki 3 aylık eski bir dergideki bir yazıyla, bir arkadaşının tesadüfen söylediği bir sözle, duyduğum bir şarkının sözleriyle, ebedi mesajımı bu tür Tanrı ile sohbetler yoluyla devamlı olarak gönderiyorum. Yaşamanızı sürdürmek güvence altındadır. Sorun, yaşamanızı sürdürüp sürdürmeyeceğiniz değil, yaşarken ne deneyimleyeceğinizdir. Bu sorunun cevabını şimdi, şimdiki ve gelecek hayat dilimi dediğiniz zamanda veriyorsunuz. Çünkü bir sonraki hayatta deneyimlediğiniz şey sadece bu hayatta yarattığınız bir yansıma olabilir. Çünkü gerçekte her anın bir sonrakini yarattığını tek bir sonsuz hayat vardır. Ve böylece kendi cennetimizi ve kendi cehennemimizi yaratırız. Evet, şimdi ve sonsuza dek. Bir kez hayatta kalmanızın sorun olmadığını anladığınızda aranızdan hangisinin daha iyi olduğu hakkında endişelenmekten de vazgeçebilirsiniz. Kendinizi sonsuza dek cezalandırmak, zirveye ulaşmak için itişip kakışmak ya da en güçlülerden biri olduğunuzdan emin olmak için başkalarını yok etmek zorunda değilsiniz. Gel, benimle derin ve kalıcı bir dostluk kur. Ben de seninle hayatını değiştirecek olan Tanrı'nın 5 tutumunu paylaşayım. Gel, cehennemi dışarıda bırakalım. İçeriye kutsamayı, neşeyi ve cenneti alalım. Çünkü krallık, güç ve zafer sonsuza dek senindir. Eğer öyle olmasaydı, bunu sana söylemezdim. Kabul ediyorum. Tanrı ile gerçek bir dostluk kurma davetini kabul ediyorum. 7 adımı izleyeceğim. 5 tutumu uygulayacağım ve bir daha asla senin benimle konuşmaktan vazgeçtiğini ya da seninle doğrudan konuşamayacağıma inanmayacağım. Güzel. Madem ki artık yakın dostuz, öyleyse senden isteyeceğim bir iyilik olacak. Ne istersen, sadece sor, istediğini alacaksın. Tanrı ile sohbetlerdeki büyük gerçeklerden bazılarının nasıl yerine getirileceğini açıklayabilir misin? Herkesin bu bilgeliği günlük hayatta işlevsel olarak nasıl kullanacağını anlamasını istiyorum. Bu bilgeliğin hangi kısmını tartışmak istiyorsun? Mesajın belli bir bölümü üzerinde yoğunlaşalım. Böylece birbirinizle olan karşılıklı etkileşimlerinizde bunu işlevsel olarak nasıl kullanacağınızı söyleyebilirim. Güzel, işte olaya giriyoruz. Tanrı ile sohbetler üçlemesinin sonunda tamamı 800 sayfayı aşan diyaloğun 3 maddede özetlenebileceğini söylemiştin. 1. Hepimiz biriz. 2. Her şeyden yeterince var. Ve 3. Hiçbir şey yapmaya mecbur değiliz. Daha iyi yargılamasına son vermek hakkında konuştuğun zaman 1. ve 3. maddelere geri dönüşler yaptın. Evet. Fakat bugün günlük hayatta nasıl işe yarayacağını söyleyebilir misin? Ayrıca 2. maddeden de bahseder misin? Bunu günlük hayata nasıl uygulayabilirim? Tüm bu maddeleri nasıl uygulayabilirim? Sorduğun için teşekkürler. İşte şimdi gerçekten olaya giriyoruz. İlk mesajı uygulaması çok kolaydır. Sadece hayatın boyunca sanki herkes ve her şey senin bir uzantınmış gibi hareket et. Diğer insanlara sanki onlar senin bir parçanmış gibi davran. Tüm diğer şeylere de aynı şekilde davran. Dur, orada dur. Bu benim demek istediğimin iyi bir örneği. Böyle bir sözü günlük hayatıma nasıl uygulamalıyım? Bu bir sivrisineği bile ezemeyeceğim anlamına mı geliyor? Burada yapılabilir ya da yapılamaz yoktur. Yapılmalı ya da yapılmamalı da yoktur. İstediğin gibi yapabilirsin. Her karar senin kim olduğun hakkında bir bildiridir. Ben bir sivrisinek ısırığı istemeyen birisiyim. İyi, öyleyse kendini böyle deneyimlemek için ne gerekiyorsa onu yap. Görüyor musun? Çok basit. Fakat eğer ben her şeyle birsem, bir sivrisineği ezerek kendimden bir parçayı da öldürmüş olmuyor muyum? Hiçbir şey ölmez, sadece biçim değiştirir. Ama bu tartışmanın amacı doğrultusunda şu an için senin tanımlamalarını kullanalım. Evet, senin tanımına göre bir sivrisinek ezdiğinde kendinden bir parçayı da öldürmüş olursun. Aynı şeyi bir ağacı kestiğin zaman da yaparsın. Ya da bir çiçeği kopardığında ya da bir sığırı kesip onu yediğinde de. Öyleyse hiçbir şeye dokunamam. Her şeyi tamamen olduğu gibi bırakmalıyım. Eğer karıncalar evimi mahvediyorlarsa evimi onlara bırakıp taşınmam gerekir. Çünkü bu duruma rağmen onları öldürmek istemiyorum. Bunu ne kadar ileri götüreceksin? Bu güzel bir soru. Bunu ne kadar ileri götüreceksin? İnsanları öldürmüyor olman, karıncaları da öldürmemelisin anlamına mı gelir? Ya da bunun tersi olarak karıncaları öldürmen, insanları öldürmende bir sakınca olmadığı anlamına mı gelir? Hayır, tabii ki hayır. Pekala, öyleyse kendi sorunu cevaplamış oldun. Evet, çünkü farklı bir değer yargısı sistemi kullandım. Bu, senin burada önerdiğin değer yargısı değil. Hepimizin bir olduğunu söylemiş olmuyorum. İnsanların ve karıncaların bir olmadıklarını, ne de insanların ve ağaçların bir olmadıklarını söylemiş oluyorum. Ve böyle bir ayrım yaparak da onlara farklı davranmış oluyorum. Senin değer yargılarını kabul etmiş olsaydım, bunu yapmazdım. Elbette yapardın. Hatırlarsan hepimizin bir olduğunu söyledim. Fakat hepinizin aynı olduğunu söylemedim. Saçın kalbinde aynı mı? Anlayamadım. Saçını kesmen, kalbini de kesip çıkarman anlamına mı gelir? Ne demek istediğini anlıyorum. Öyle mi? Gerçekten anlıyor musun? Çünkü pek çok insan anlamıyorlarmış gibi davranıyorlar. Herkese ve her şeye sanki aynılarmış gibi davranıyorlar. İnsan hayatına bir sivrisineğin bir karıncanın hayatından daha değerli değilmiş gibi davranıyorlar. Saçlarını kesmelerinde bir sakınca olmadığını gördüklerinde kalplerini de söküp çıkarıyorlar. Herkes böyle davranmıyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu veya bu şekilde herkes böyle davranıyor. Her biriniz bir şeye sanki bir diğeriyle aynıymış gibi davranarak fark gözetmeksizin hareket ediyorsunuz. Hatta bir kişiye sanki o bir başkasıymış gibi davranıyorsunuz. Sokakta yürürken beyaz bir kadın görüyorsunuz. Beyaz kadınların nasıl olduğunu hayal ediyorsanız onun da öyle olduğunu düşünüyorsunuz. Sokakta yürürken siyah bir adam görüyorsunuz. Siyah adamların nasıl olduğunu hayal ediyorsanız onun böyle olduğunu düşünüyorsunuz. Yaptığınız hatalardan ikisi bu. Beyazlar şöyledir ve siyahlar böyle. Yahudiler şöyledir ve Yahudi olmayanlar da böyle. Erkekler şöyledir ve kadınlar böyle. Ruslar şöyledir ve Amerikalılar böyle. Sırplar şöyledir ve Arnavutlar böyle. Patronlar şöyledir ve işçiler böyle. Hatta sarışınlar şöyledir ve esmerler böyle gibi kalıplar yaratıyorsunuz. Ve yaratmaktan da vazgeçmiyorsunuz. Çünkü kalıplara koymaktan vazgeçmek, birbirinize karşı olan davranışlarınızı haklı çıkarmaya çalışmaktan vazgeçmek anlamına gelir. Tamam, tüm bunların sonucunda nereye geldik? Herkese ve her şeye benim bir parçammış gibi nasıl davranabilirim? Ya eğer birinin ya da bir grubun bedenimdeki bir kanser olduğuna karar verirsem, onu kesip atmamalı mıyım? Bu, tüm bir halkın etnik temizliği yok edilmesi ya da sürülmesi gibi olmaz mı? Aslında bu tür kararlara siz varırsınız. Evet, örneğin Kosova'daki Arnavutlar, Almanya'daki Yahudiler. Amerikan yerlileri hakkında daha fazlasını düşünüyordum. Gerçekten de bir halkı dağıtmak bir halkı dağıtmaktır. İster Auschwitz olsun, ister Vandut ya da Nid. Senin daha önceden belirttiğin gibi, benim daha önceden de belirttiğim gibi. Fakat madem ki hepimiz aynı bedenin parçalarıyız, bir şeyin ya da birinin bir kanser olduğuna karar verirsem ne olacak, bununla nasıl başa çıkacağım, sormak istediğim bu. Kanseri iyileştirmeye çalışabilirsin. Bunu nasıl yapabilirim? Sevgiyi deneyebilirsin. Fakat bazı şeyler ve bazı insanlar sevgiye cevap vermezler. Bazen bir kanseri iyileştirmek, onu öldürmek, vücuttan atmak anlamına gelir. Bedeni iyileştirmeye çalışıyoruz, kanseri değil. Ya bedenin iyileştirilmeye ihtiyacı yoksa? Nasıl? Sürekli olarak kendi yaşamınızı devam ettirebilmek için başkalarına zulmetmeyi, hatta onları öldürmeyi haklı çıkarmaya çalışıyorsunuz. Halbuki bu bizi bir başka soruya, bir başka duruma geri götürüyor. Biraz evvel insanoğlunun benimsediği ikinci en tehlikeli düşünceden bahsetmiştim. Biraz bunun çevresinde dolaşalım. Bu bahsettiğin kanserden kurtulmazsan sana ne olacağını sanıyorsun? Ölürüm. Öyleyse ölümden kurtulmak için kanseri kesip atarsın. Bu bir hayatta kalma sorunu. Kesinlikle. İşte bu nedenle insanlar başka insanları öldürüyorlar. Başka insan topluluklarını yok ediyorlar. Tüm bir halkı ya da azınlıkları sürgüne gönderiyorlar. Bunu yapmak zorunda olduklarını, bunun bir hayatı devam ettirme sorunu olduğunu düşünüyorlar. Evet. Halbuki size şunu söylüyorum. Hayatta kalmak için hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz. Yaşamınızı devam ettirmeniz garanti altındadır. Siz hep vardınız, şimdi de varsınız ve hep olacaksınız. Hayatta kalmanız bir gerçektir, bir umut değil. Bu nedenle hayatta kalmak amacıyla yaptığınız her şey gereksizdir. İçinde yaşadığınız cehennemden kurtulacağınızı sanarak kendinize yeni bir cehennem yaratıyorsunuz. Bir hayatta kalma formundan, ebedi hayat bahsediyorsun ve ben bir başka formadan bahsediyorum. Şu anda ve tam burada biz kimiz? Şu anda ve tam burada kim olduğumuzdan hoşnutsak ve hiçbir şeyin ve kimsenin bunu değiştirmesini görmek istemiyorsak ne olacak? Tam burada ve şu anda gerçekten kim olduğunuzu bilmiyorsunuz. Eğer bilseydiniz yaptığınız şeyleri asla yapmazsınız. Asla da yapmak zorunda değilsiniz. Fakat olayı açıklamıyorsun. Şu anda ve tam burada kim olduğumuzdan hoşnutsak ve hiçbir şeyin ve kimsenin bunu değiştirmesini görmek istemiyorsak ne olacak? Öyleyse gerçekte olduğunuz gibi olmazsınız. Sadece şimdi ve burada olduğunuzu sandığınız kişi olursunuz ve imkansız olanı yapmaya kalkışırsınız ki bu da olduğunuzu sandığınız kişi olarak kalmanızdır. İşte bunu yapamazsınız. Anlamıyorum. Gene kayboldum. Siz hayatsınız. Hayatın kendisisiniz. Peki hayat nedir? Bu bir süreçtir. Ve süreç nedir? Bir gelişimdir ya da değişim olarak adlandırabileceğiniz şeydir. Hayattaki her şey değişir. Her şey. Hayat değişimdir. Hayat budur. Değişime bir son verirsen, hayata da bir son vermiş olursun. Fakat bunu yapamazsın. Ve canlı bir cehennem yaratmak yapamayacağınız bir şeydir. Sen değişimin kendisiyken, değişmeden kalmaya çaba göstermek ve zorlamaktır. Değişim neyse sen de olsun. Fakat bazı şeyler daha iyiye doğru, bazı şeyler de daha kötüye doğru değişir. Tüm yaptığım değişikliklerin daha kötüye gitmelerini durdurmaya çalışmaktır. Daha iyi ya da daha kötü diye bir şey yoktur. Bunları siz uydurursunuz. Neyin daha iyi ve neyin daha kötü diye adlandırılacağına karar verirsiniz. Pekala, fakat şimdiki fiziksel formumda hayatta kalmayı ölmekten daha iyi diye adlandırırsam ne olacak? Böyle bir değişimi daha kötü diye adlandırırım. Herhalde bedenimde bir kanser varsa hiçbir şey yapmamam gerektiğini, çünkü hayatın ebedi olduğunu ve bu bedenimdeki hayatım sona erse bile bunun önemsiz olduğunu söylemiyorsun. Bunu söylemediğinden eminim, öyle değil mi? Her hareketin bir kendini tanımlama hareketi olduğunu söylüyorum. Burada yaptığında bu, olduğunu düşündüğün kişiyi tanımlıyor, yaratıyor, ifade ediyor ve deneyimliyorsun. Kısacası gelişiyorsun. Nasıl gelişeceğin ise senin seçimin. Geliştireceğin şey ise senin seçimine bağlı değil. Eğer daha büyük hayat formunu korumak amacıyla içindeki kanseri kesip atmayı seçen bir varlıksan bunu göstereceksin. Eğer türünün diğer üyelerini senden daha farklı oldukları ya da seninle aynı fikirde olmadıkları için bir kanser olarak gören bir varlıksan bunu göstereceksin. Aslında pek çoğunuz bunu göstermekte. Seni hayatı tamamen farklı bir yolla görmeye davet ediyorum. Seni hayatın sürekli bir değişim sürecinden başka bir şey olmadığını görmeye davet ediyorum. Bunu şu şekilde düşün. Her şey değişmektedir. Her zaman. Bu seni de kapsar. Sen hem değiştirici hem de değişimsin. Bunun nedeni sen değişirken kendi içinde ve çevrendeki dünyada değişime neden olmandır. Sabah kalktığında seni bir şeyi düşünmeye davet ediyorum. Bugün ne değişecek? Bugün bir değişiklik olacak mı? Değil. Bu zaten olacaktır. Fakat bugün ne değişiklik olacak? Ve bu değişikliği yaratırken, bunun bilinçli bir nedeni olurken nasıl bir rol oynayacaksın? Her günün her saatinde, her saatin her dakikasında, her dakikanın her saniyesinde kararlar verirsin. Bu seçimler neyin ve nasıl değişeceğine ilişkindir. Başka hiçbir şey hakkında değildir. Hatta saçını taramak gibi basit bir seçim bile, haydi bu örneği kullanalım çünkü çok kolay, her gün saçını aynı şekilde taradığını düşün. Böylece hiçbir şeyi değiştirmiş olmazsın. Halbuki gerçek bir saç tarama eylemi bir değişim eylemidir. Uyandıktan sonra aynanın karşısına geçer ve saçlarına bakıp "Ah," dersin. Karma karışıktırlar. Dışarı böyle çıkamazsın. Değiştirmek zorundasındır. Görünüşünü değiştirmek zorundasındır. Bu nedenle yüzünü yıkar, saçlarını tarar ve güne hazır olursun. Sürekli olarak seçimler yaparsınız. Bunlardan bazıları işleri yine eskisi gibi yapmak hakkında kararlardır. Böylece şeyleri oldukları gibi koruduğunuz yanılsamasını yaratırsınız. Halbuki kendinizi kim olduğunuz hakkında benimsediğiniz en büyük vizyonun en büyük versiyonunda tekrardan yaratmış olursunuz. Tüm hayat bir yeniden yaratma sürecidir. Bu Tanrı'nın en büyük keyfidir. Bu Tanrı'nın eğlencesidir. Bunun hayatınız üzerindeki etkileri harikuladedir. Bu konuda düşündüğünüzde olağanüstü bir keşifte bulunursunuz. Yaptığınız tek şey değişmektir. Yaptığınız tek şey gelişmektir. Nasıl değişeceğiniz size bağlıdır. Bununla birlikte neyi geliştireceğiniz size bağlıdır. Fakat sizin ne olmadığınız açık bir sorudur. Bu bir hediyedir. Bu hayattır. O Tanrı neyse odur. O siz neyseniz odur. Hayat, Tanrı, siz. Eşittir, değiştirenlerdir. Fakat daha şu ikilemini çözmedin. Eğer ben her şeyle birsem, bir sivrisineği ezmem durumunda ne olur? Kendinle sivrisinek diye adlandırdığın parçanda nasıl bir değişiklik yaratmayı seçiyorsun? Sorduğun soru bu ve bu hepimiz biriz bilgeliğinin işe katıldığı yerde bu. Bütünün sivrisinek diye adlandırdığın parçasını değiştiriyorsun. Anlamıyor musun? Sivrisineği öldüremezsin. Hayat ebedidir. Onu sona erdiremezsin. Kendi formlarını değiştirme gücüne sahipsin. Tıpkı popüler bilim kurgu filmlerinde olduğu gibi kendini bir biçim değiştiren olarak adlandırabilirsin. Fakat şunu bilmelisin ki tüm bilinç durumları beraber hareket ederler. En yüksek anlamda sizden birinin bir başkası üzerinde hakimiyeti ya da kontrolü olması imkansızdır. Tanrısallığın her durumu kendi kaderi üzerinde ortak bir yaratıcı kontrole sahiptir. Bu nedenle bir sivrisineği onun isteği dışında öldüremezsiniz. Evrendeki değişikliklerin hepsi evrenin kendi rızasıyla onun farklı formlarında meydana gelir. Evren kendisiyle uyumsuzluğa düşmez. Bu imkansızdır. Bu tehlikeli bir konuşma, tehlikeli bir öğreti. İnsanlar bunu, öyleyse istediğime istediğim her şeyi yapabilirim. Çünkü bana onlar izin verdiler. Hem zaten bu durumu benimle ortak olarak yarattılar gibi bir mantıkla kullanabilir. Bu davranışsal bir anarşiye yol açabilir. Bu anarşi zaten var. Hayat senin davranışsal anarşi dediğin şeydir, görmüyor musun? Hepiniz istediğinizi istediğiniz zamanda istediğiniz gibi yapıyorsunuz ve ben sizi durdurmuyorum. Bunu görmüyor musun? İnsan ırkı korkunç diye adlandırdığı şeyler yapmıştır ve bunları tekrar ve tekrar yapmaya devam etmektedir. Ve Tanrı insanların böyle davranmalarını engellememektedir. Hiç bunun nedenini merak ettin mi? Elbette ettim. Hepimiz merak ederiz. Kalbimizin içlerinden Tanrım neden buna izin veriyorsun diye bağırdık. Elbette sorduk. Peki cevabı öğrenmek istemiyor musun? Elbette cevabı istiyorum. Güzel, çünkü biraz önce cevabı verdim. Eğer bu doğruysa bu konuda düşünmem gerekir. Eğer bu doğruysa evrendeki her şeyin yaptıklarımı onayladığı aldatmacasına inanıldığı sürece şu an için ortada bizim birbirimize inanılmaz zararlar vermemize engel olacak hiçbir şey yok gibi geliyor. Bu beni çok tedirgin etti. Buna nasıl uyum sağlayacağımı bilmiyorum. Doğru ve yanlış, suç ve ceza, iyi ve kötü, sonsuz ödül ve sonsuz cezalandırma, bizi kontrol eden, baskı altında olana umut veren tüm bu şeylerin hepsi de bu mesajla yok edildiler. Eğer bunun yerine konacak bir mesajımız olmazsa, insan ırkı için ve onun içine düşebileceği derin ahlak bozukluğu nedeniyle korkuya kapılırım. Fakat yeni bir mesajınız var ve sonunda bu asıl gerçek. Bu mesaj dünyayı kurtarabilecek tek mesajdır. Eğer eski mesaj bunu yapamadı, bunu görmüyor musun? Senin için açık değil mi? Senin insanlığa umut verdiğini söylediğin eski mesaj ümit ettiğini sonuçları vermedi. Doğru ve yanlış, suç ve ceza, iyi ve kötü, sonsuz ödül ve sonsuz ceza hakkındaki eski mesaj, gezegeniniz üzerindeki acıyı sona erdirmek, cinayetleri durdurmak, kendi üzerinizde uyguladığınız işkenceyi bitirmek için hiçbir şey yapmadı. İşte bu nedenle eski mesaj ayrımcı bir mesajdır. İnsanlık tarihini sonsuza dek değiştirebilecek, işkenceye son verecek ve sizi Tanrı'ya geri getirecek tek bir mesaj vardır.